Ayrım 33. Huzurun kaynağı aile, Mehmet Oruç, sayfa 451. Gençler, sanatçılara özenmeyin. Bazı şeyler vardır, anlatmakla öğrenilemez, ancak yaşamakla öğrenilir. Yaşamayan bilmez. Çocuğa ateşin yaktığını ne kadar anlatırsanız anlatın, onu tatmadıkça, acısını hissetmedikçe gerçek manada ateşin ne olduğunu anlayamaz. Yaşamadıkça zararını tam olarak anlamanın mümkün olmadığı hususlardan biri de şöhret ve paradır. Bilhassa gençlerimizin bu iki arzuya kavuşmak için, sanatçı olmak için maddi manevi nelerini feda ediyorlar. Halbuki dışı seni içi beni yakar misali arzulardır bunlar. Bu arzuların zararlarını sevgili peygamberimiz bakın kısa ve öz olarak nasıl ifade buyuruyorlar. Mal ve şöhret hırsının insana vereceği zarar, iki aç kurdun bir koyun sürüsüne saldırdığı zaman vereceği zarardan daha çoktur. Bir vadi dolusu altını olan bir vadi dolusu daha ister. Akıllı insanlar dinimizin bildirdiği nasihatlerden, başkalarının tecrübelerinden istifade etmesini bilirler. Küçük çocuklar ve ahmaklar ise kendileri tecrübe etmedikçe gördüklerine, başkalarının tecrübelerine inanmazlar. Daha doğrusu inanamazlar. Bizim hitap ettiğimiz kimseler akıllılar olduğuna göre bunlara bir sanatçımızın yaşadıklarını, şöhret ve paranın insanı ne hale getirdiğini sanatçı Yeşim Salkım'ın kendi ağzından sunmak istiyorum. Sanatçı Yeşim Salkım'ın itirafları. Bu para denilen illet insanı hakikaten yoldan çıkartır. Yani deli gibi para harcarsın, 55 metrelik yat yetmez 75 metre alırsın, evin içinde 10 hizmetçi yetmez 20'ye çıkarıyorsun. Budur yoldan çıkmak. Sokaktaki aç insanı unutuyorsun. Dinini unutmaya başlıyorsun. Ben hayatımda domuz eti yemedim ama benim çevremdeki herkes domuz eti yiyordu ve ben bunu gördükçe midem bulanıyordu. Para bende, öyleyse güç bende diyorsun. Yaratanını unutuyorsun ve o da bir gün sana öyle bir tokat atıyor, kendine gel diyor. Biz bütün sanatçılar için 3-5 evlilik gayet normal. En kıytırık sanatçıya bak, yine 3 evlilik. Neden biz de tek evli olamıyoruz ya da 2? Hayır kardeşim, bize 4-5 yani. Olamıyor çünkü açız, kapatamıyoruz bunu ve bir sanatçının bunu kapatması da mümkün değil. Benim hayatımdaki en büyük mutluluğum şarkı söylediğimde 20 bin kişinin bir ağızdan Yeşim diyerek bağırması. Ve sen eve gelip tek başına bir adamla kalıyorsun ve diyorsun ki acaba bu beni hayranlarım gibi böyle seviyor mu? Böyle bir şüphe olabilir mi? Bu hastalıklı bir duygu. Zaten sanatçıların hepsi ruh hastası. Hepimize bak, çantasını aç, içine mutlaka Xanax'a, Prozac'a rastlarsın. Mutlaka terapiste gidiyoruz ama saklarız. Hepimiz zaman zaman çok agresifleşiriz. Zaman zaman içimize çekiliriz. Yani saçmalıklar yaparız, hakaretler ederiz. Hiçbirimizin ruh sağlığımızın iyi olduğuna inanmıyorum. Bu gerçek. Artık bu gerçekleri ben kabul ettim. Mutlu olan sanatçı yok. Boşanmanın arifesinde çok aşırı dozda sakinleştirici aldım. Çünkü vücudum sakinleşmiyordu. İçtiğim ilacı bir deveye verseler hakikaten uyur. Ben hiç uyumuyordum. Hiç yemek yemiyordum. 3 paket sigara içiyordum. Çok aşırı dozda ilaç alıyordum. Şimdi o lüks hayatı değil, eski günlerimi özlüyorum. Biz bir apartman dairesinde 3 oda bir salon bir dairede oturuyorduk. Keşke o kadar paramız olmasaydı. Keşke tekneler, uçaklar hiçbiri olmasaydı. İşte insanlara bunu anlatamıyorum. Manevi duygularını yitiriyorsun. Maddi duygular ön plana geçiyor. Nerede olduğun değil, kiminle olduğun önemli. Sen bir çadırın içinde çok sevdiğin bir insanla yaşıyorsan, o çadır sana saray gibi gelir. Ama sen bir sarayın içinde tek başına yaşıyorsan, o saray sana hapishane gibi geliyor. Yani maddiyat öne çıktıkça kibirleniyorsun. İnsanları hor görmeye başlıyorsun. Yani bu para denilen illet insanı hakikaten yoldan çıkartıyor. Peki bu meslekte olup da mutlu olan yok mu? Hayır, hiçbiri mutlu değil. Mutluyum diyen kesinlikle yalan söylüyor, kendini aldatıyor. Mutlu olamıyoruz çünkü biz neyiz biliyor musun? 20 bin, 30 bin insanın önüne çıkıyorsun ve şarkı söylüyorsun. Korkunç bir sevgi seli var. Deli gibi bir sevgi ve sen sevgi açı oluyorsun artık. Sevgi manyağı alıyorsun. Ve böyle bir sevgi, albümlerinin satışı, insanların seni seyretmeleri ve hayatına kim girerse girsin ondan hep almak istiyorsun. Doymak nedir bilmiyorsun. Kenan Erçetingöz, gece.com. Paraya köle olana lanet olsun. Para ve şöhretin insanı ne hale getirdiğini bir sanatçı şöhretselerin ağzından naklettikten sonra paranın yani dünyalıkların hiçbir faydası yok. Bunlar hep zararlı mı? Biraz da bunun üzerine durmak istiyorum. Bunlar ilaç gibidir. Dozunda, yerinde, zamanda kullanılırsa faydalıdır. Buna ancak parayı dinimize uygun bir şekilde kazanmak ve yine dine uygun bir şekilde harcamakla sağlanabilir. Böyle yapılınca malın, paranın dünyada da ahirette de faydası görülür. Kontrolsüz kazanılan ve harcanan para Allahu Teala'yı unutturur. Bu şekilde elde edilen mal hakkında Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde geçen ümmetlerin her birine fitneler verildi. Benim ümmetimin fitnesi mal para toplamak olacaktır buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte de altına ve gümüşe köle olana lanet olsun buyuruldu. Yine Peygamber Efendimiz dünyaya düşkün olmak günahların başıdır buyurdu. Yani her türlü hataya, günaha sebep olur. Ahireti unutup dünya peşinde koşan, hatta daha sonra küfre dalar. Geçmiş ümmetlerin peygamberlerine inanmamalarına sebep dünyaya düşkün olmalarıydı. Bu sebeple nice kimselerin ayağı kaymıştır. Fakat şan şöhret için olmayıp ahireti kazanmaya yardımcı olan mal ne kadar çok olursa olsun zararlı değildir. İmam-ı Gazali Hazretleri kendini, ailesini ve çocuklarını kimseye muhtaç ettirmeyecek kadar çalışıp helalden kazananlara cihat sevabı verildiğini bildirmiştir. Allahu Teala bu bir kuluna fazla mal verirse cimri olmamalıdır. Para mal kazanma hırsı aklını örtmemelidir. Kazandığını din uğruna sarf etmelidir. Hayır hesanet yapmalıdır. Sıkıntıda olan Müslümanlara yardım etmelidir. Peygamberimiz bir gün, ya Eba Hüreyye, müminlerin büyüğü, benden sonra o kimsedir ki Allahu Teala ona mal verir, o da gizli ve aşikare hak yoluna harcar ve yaptığı iyilikleri kimsenin başına kalkmaz buyurdu. Kişi mal mülk sahibi olmakta çok hırslı olur. Tek gayesi bu mala kavuşmak olursa hem dünyada hem ahirette rezil olur, perişan olur. Olmadık işler gelir başına. Bunun misalleri sayılamayacak kadar çoktur. Allahu Teala insanları yaratırken ecellerini, ömürlerini ve rızıklarını takdir etmiştir. İnsanın rızkı değişmez, azalmaz, çoğalmaz ve zamandan geri kalmaz. İnsan rızkını aradığı gibi rızık da sahibini arar. Çok fakirler vardır ki zenginlerden daha iyi, daha mesut yaşar. Aşırı mal hırsı sonunda insanı mala taptırır. Maksudun mabudundur sözü meşhurdur. İnsanın nihai maksadı neyse bu onun ilahı olur. Bir kimsenin maksadı mal, mülk kazanmak ise bunun için her şeyi mübah görüyorsa bu kimsenin ilahı mal, mülk olur. Yine bir kimsenin maksadı sadece belli bir makama, mevkiye gelmek ise bunun için her şeyi mübah görüyorsa bunun da ilahı o makam olur. Nefsine tapınmaya başlar. Nefslerinin arzularını ilah edinenleri görmedin mi? Ayeti kerimesi bunun böyle olduğunu haber vermektedir. Allahu Teala dünya lezzetlerini yasak etmedi. Bunların azgınca, taşkınca zararlı olarak kullanılmasını yasak etti. Dinimiz mal mülk gibi dünyalık edinmeyi yasaklamıyor, dünya malına tapınmayı yani maksadın gayenin mal mülk edinmek olmasını yasaklıyor. Dünya malının ahireti kazanmada vasıta yapılmasını emrediyor, paranın kalbe sokulmasını yasaklıyor, sadece cepte kalmasını istiyor. İslam dininde ilim, fen, teknik, sanat ve ticareti emreden, bunlar için çalışmayı teşvik eden nice emirler, ayet-i kerime ve hadis-i şerifler vardır. Çünkü medeni bir toplumun, bir milletin kuruluşu ve saadeti fakirlik ile olmaz. Bilakis hayır ve iyilik müesseseleri, imarethaneler, mektepler, aşevleri, hastaneler yapmak, acizlere, fakirlere ve kimsesizlere yardım etmek ve insanlara hizmet etmek için çeşmeler, köprüler yapmak, fabrikalar kurmak hep mal ve servet ile olur. Mal ve servet ise çalışmak ve ticaret ile kazanılır. Zararlı olan, yasak edilen dünya Allahu Teala'nın sevmediği, haram ettiği zararlı şeyler demektir. Haramlardan sakınan dünyaya aldanmamış olur. Allahu Teala dünyada hiçbir zevk, hiçbir lezzeti yasak etmedi. Bunları azgın, taşkın, zararlı olarak kullanmayı haram etti. Gösterdiği yolda faydalı, edepli şekilde kullanılmasını emretti. Böyle yapan dünyada da ahirette de huzur içinde olur. Gençlerin intihar eğilimleri. Çukurova Üniversitesi tarafından yapılan ve gençlerimizin ruh halini yansıtan bir araştırma neticesi yayımlanmıştı gazetelerde. Herkesin tekrar tekrar okuyup ben ne yapabilirim diye kafa yorması gereken önemli bir araştırma bu. Çünkü geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerle ilgiliydi. Güvenilir gençliği olmayan bir milletin geleceği de olamaz. Şimdi gelelim yapılan araştırmaya. Üniversitenin liseli öğrenciler arasında yapılan araştırma sonuçlarına göre yaş ortalaması 16,5 olan öğrencilerin %55,5'i mutsuz ve umutsuz. Geleceğe kaygılı ve karamsar bakıyorlar. Bu öğrencilerin %22,4'ü intihar etmeyi düşünüyor. %14,1'i ise nasıl intihar edebileceği hakkında plan yapıyor. Öğrencilerin %6,2'si intihar girişiminde bulunmuş. Kızların erkeklere oranla daha mutsuz ve karamsar olduğunu anlaşıldığı araştırmada, ayrıca yaş yükseldikçe mutsuzluk hissetme sıklığında arttığı tespit edilmiş. İntihar düşüncesi planı ve girişim sıklığı yine kızlarda daha yüksek oranda. Araştırmada mutlu görünen %45 de gerçekçi bir rakam değil aslında. Bunlar da huzursuz fakat herhangi bir sebeple sıkıntısını yansıtamamış veya daha yansıtacak seviyeye gelmemişler. Huzursuz bir ortamda doğup büyüyen bir gencin huzurlu olması mümkün mü? Peki ruhi bunalımda olan sadece gençlik kesimi mi? Hayır. 7'den 70'e huzursuz, mutsuz bir toplum haline geldik. Zengini de, fakiri de, genci de, yaşlısı da korku ve endişe içinde. Hiçbir toplum kendiliğinden tesadüfen bu hale düşmez. Türk milletinin toparlanıp bölgede önemli güç sahibi olmasından korkan dış mihrakların seneler öncesinden hazırladıkları planların neticesinde de bu hale geldik biz. Sadece ekonomik sıkıntıya bağlamak yanlış. Ruhi çöküntüyü sadece ekonomik sıkıntıya bağlamak yanlış olur. Ekonomik sıkıntıya ilk defa düşmüyoruz. Bundan çok daha ağır sıkıntılar geçirdik. Fakat hiçbir dönemde böyle bir çöküntü yaşamamıştık. Bu çöküntünün esas sebebi ailenin çökertilmiş olmasıdır. Asırlardır Türk toplumunun temel taşı hep aile olmuş. Ailenin sağlamlığı ile toplumumuz her sıkıntıda ayakta kalabilmiş. Aile bireyleri arasındaki bağ kopartılınca toplumumuzda sarsıntı başladı. Ailede karşılıklı sevgi saygı görmeyen, her akşam anne babasının kadın erkek eşitliği propagandaları sebebiyle senin dediğin olacak, benim dediğim olacak kavgalarını seyreden, geçmişten gelen milli manevi bağlar kendisine ulaştırılmayan genç nasıl huzurlu olsun? Ruh dengesini nasıl korusun? Eskiden aileler önemli bir eğitim yeriydi. Çocuk dedesinden babaannesinden işittiği kıssalarla, masallarla büyürdü. Masallarda, kıssalarda kötü insan eninde sonunda cezasını görür, iyi insan da mutlaka mükafatını alırdı. Sabreden derviş bir gün mutlaka muradına ererdi. Bugün bunların yerini televizyon aldı. Televizyonlar sabrı tahammülü değil, sabırsızlığı isyanı aşılıyor. Zor durumda kalındığında nasıl intihar edileceğini gösteriyor. İntihar çare olarak sunuluyor. Eskiden yetişkin insanlar bile intihar nedir bilmezken, bugün 15 yaşındaki çocuklar arasında bile revaç bulması, toplumumuzun ne hale geldiğinin önemli bir göstergesidir. Her gün çeşitli kıssalarla, hikayelerle, masallarla, insan olsun hayvan olsun can yakmanın, cana kıymanın, hele hele kendi canına kıymanın ne kadar büyük günah olduğunu dinleyen, bunun şuuruyla yetişen çocuğun intiharı düşünmesi, hatırına getirmesi mümkün mü? İntiharın tek panzehiri dindir, Allah korkusudur. Cenab-ı Hakk'ın kendinizi öldürmeyin, Nisa 29 emrini bilen, böyle bir şey yaptığında ahiretteki durumunu haber veren, bir şeyle canına kıyana cehennemde onunla azap edilir. İple boğazını sıkarak intihar eden, boğazı sıkılarak azap görür. Herhangi bir bıçakla intihar eden, cehennemde bıçaklanarak azap görür. Hadis-i şerifini idrak eden kimse intiharı hiç aklına geçirebilir mi? Gençlerimizin ruh dengesi bozuk. Gençlerimizin çoğunun ruh dengesinin bozulmasının, intiharların, intihar teşebbüslerinin arkasındaki esas sebep ailedir. Aile çökertildiği için topluma huzur verme görevini yapamaz duruma gelmiştir. Ailenin zayıfladığı, zedelendiği, vazifelerini yapamadığı zamanlarda gayrimeşru münasebetler artmakta, beden ve ruh sağlığı bozuk nesiller toplumu işgal etmektedir. Nesiller nerede, ne zaman infilak edeceği belli olmayan birer serseri mayına dönüşürler. Benliğinden, milli ve ahlaki faziletlerinden, örf ve ananelerinden uzaklaşarak ruhsuz, köksüz ve inansız yetişen nesiller aşağılık kompleksi içinde sapık fikir ve yabancı ideolojilerin esiri olmaya mahkumdurlar. İntiharların, şeytana tapmaların sebebi budur. Köklü sağlam milli ve manevi değerlerle donatılan ailelere dayanan milletler her türlü felaketlere karşı göğüs gererler. Sağlam temellere dayanmayan aileler ve topluluklar en küçük bir zorlama karşısında ruhi bunalımlara düşerler, birlik beraberliği sağlayamazlar. Türk milletinin tarihi boyunca her sahada kazandığı zafer ve başarılarda Türk ailesinin çok büyük payı vardır. Bunun için Türk aile yapısı her türlü kötülük ve tuzaklardan korunmalı, milli ve manevi yapısı kuvvetlendirilerek onu sağlıklı bir şekilde devamı sağlanmalıdır. Son yıllarda bu yapılmadığı gibi aksine manevi bağ kopartılmaya, yok edilmeye çalışılmaktadır. Böyle bir aile yapısına sahip toplumdan intihar ve karamsarlıktan başka ne beklenir? Eğitim, yani insanları bazı şeylere alıştırmak, onları kontrol altında tutmak ancak Allah korkusuyla sağlanabilir. Allah korkusu içine işlemiş bir kimse, onun bildirdiği kuralların dışına çıkamaz. İnsanları zapt-ı rapt altına almada en sağlam yol budur. Asırlardır ecdadımız toplumdaki birlik, beraberliği, huzuru bu yolla sağladı. Bu yolda boşluk olmaz. Çünkü Allah korkusu olmayan bir kimse, insanların olmadığı bir zamanda kanundan kaçabilir. Ama Allah'ın her an kendisini gördüğünü, yaptığı her hareketin hesabını vereceğini bilen kimse kaçamak yapamaz. Biz şimdi eskiden olduğu gibi manevi ağırlıklı eğitim veremediğimiz gibi batı tarzı eğitim de veremedik. İki cami arasında kalmış beynamaz gibi olduk. Hal böyle olunca da 15-20 yaşındaki gençlerde 70'li yaşların yorgunluğu ve bezginliği görülmektedir. Gençlerin manevi desteğe, yakın ilgiye ihtiyaçları var. Aileler bu konuda ya çok katı davranıyorlar ya da hiç ilgilenmiyorlar. Ortasını bulan çok az. Katı olanlar hala kendi zamanlarında kaldıkları için her şeyi yasaklamakla bir çare bulabileceklerini zannediyorlar. Maddi durumu iyi olanlar gençlere manevi destek verecekleri yerde sınırsız maddi destek veriyorlar. Biz yapamadık, bari onlar her istediklerini yapsınlar düşüncesiyle yangına körük ile giderek yeni huzursuzluklara davetiye çıkartıyorlar. Halbuki yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de insan ihtiyaçsız olunca elbette azar. Alak 6-7 buyurulmaktadır. Hadis-i şerifte de işlerin hayırlısı vasat olanıdır buyuruldu. Sıkıntılardan, bunalımlardan kurtulmanın yolu orta yoldan geçer. Bu da madde ve mananın her ikisinin de ihmal edilmediği denge yoludur. Dinimizin emrettiği yol da budur zaten. Gençlerin problem haline geliş sebebi. Batı'da sosyal problemler her gün daha da artmakta. Önüne geçilemez hale gelmektedir. Biz de Batı'yı taklit ettiğimiz oranda bundan nasibimizi almaktayız. Batılı ilim adamları bu sıkıntıların, problemlerin sebepleri üzerinde geceli gündüzü çalışmaktadırlar. Bununla ilgili makaleler, kitaplar yazmaktadırlar. Bunlardan biri olan Dr. Benjamin Spock, Çocuklarımız için Daha İyi Bir Dünya kitabında günümüz sosyal problemlerin sebeplerini şöyle izah ediyor. 1. Semavi dinlere göre insan şerefli bir varlık olarak yaratılmıştır. Fakat son iki asırdır okullarda okutulan özellikle biyoloji, antropoloji, psikolojideki maneviyattan uzak pozitivist, maddeci, inkarcı bilgiler Allah'a olan inancı temelinden sarstı. İnsanlık için münasip görülen daha aşağı mevkiin yavaş yavaş kabulü derin ve eziyet verici sonuçlar doğurdu. Manevi inancımız boşaltıldı. Fakat öyle yavaş boşaltıldı ki çoğumuz nasıl, ne zaman olup bittiğini fark edemedik. 2. Biyoloji, antropoloji ve psikoloji insan varlığını anlamak için değerli ilimlerdir. Fakat her biri insanlığı daha ziyade mekanik bir bakışta ve sınırlı olarak tanır. Onlar bir bütün olarak insanı, özellikle de bizi hayvanlardan ayırt eden, adına ruh dediğimiz manevi halleri, idealizmi hesaba katmazlar. Bu ihmal birçok insanı müstehzi, aşağı bir sonuca götürür. Derler ki, yüksek idealler, gayeler için uğraşmayı bırakalım, bulunduğumuz bu alt tabakada hayvani tabiatımıza, baş başa zevkimize bakalım. 3. Değer ölçülerini reddetmemizin üçüncü sebebi, geçmişe şuursuzca başkaldırı ve düşüncesizce her şeye isyan. İnsanlarımızın önemli bir bölümü inançlara, ideallere sahip çıkmadıkça toplum dikiş yerlerinden ayrılmaya devam edecek, dikiş tutmayacak. Eğer çocuklarımıza manevi değerleri kazandırmazsak, onlar televizyon programlarının, CD'ler ve diğer ticari reklam furyasının tazyiki altında maddeciliğin ortasına düşeceklerdir. 15 yıllık inceleme, bu manevi değerlerden uzak eğitim Batı aileyi de temelinden sarstı. Kaliforniyalı psikiyatrist Judith Wollestrin, anne babası boşanmış 131 çocuk üzerinde 15 yıl müddetle inceleme yapmış. Üzerinde o boşanma hadisesinin tesiri kalmayan, uyumlu normal bir yetişkin haline gelen bir tek çocuk görmedik diyor. Hepsi bunalımlı, okulda başarısız, içine kapanık, saldırgan. Psikiyatrist Wallerstein devam ediyor. Boşanma ve kadının erkekle eşit olma arzusunu elde etmesiyle her şeyin hallolacağı sanıldı. Gelen nokta bunun ne kadar yanlış olduğunu ortaya koydu. Batı'da bugün evliliklerin yarısından çoğu boşanma ile neticeleniyor. 30-40 sene önce böyle değildi. İnsanoğlunun fıtratında bir değişiklik olmadığına göre demek ki aynı şartlar bugün de olsa karı kocalar daha iyi geçinebilecek. Peki bu geçimsizliğe sebep ne? Wallerstein bunu şöyle izah ediyor. O zamanlar ailede roller net bir şekilde paylaşılmış, benimsenmişti. Erkek ekmeği getiren, kadın onu pişirendi. Çocukların ruh dengeleri bozuluyor. Halbuki bugün böyle değildir. Bugün roller karışmıştır. Sahnedeki rol karışıklığı oyunun düzensizliğine ve bozulmasına yol açmaktadır. Bugün aile hayatındaki sarsıntı sahnedeki iki esas oyuncu arasındaki çekişmeden, rol kavgasından kaynaklanmaktadır. Rol değişikliği isteyen kadın olduğuna göre bu işte en çok kadının kârlı çıkması beklenirken tam tersi oldu. Ekmek getirme sorumluluğunu paylaşacak birini buldukları için erkekler bu rol değişikliğinden kârlı çıktı. Yani kadınlar zararda. En büyük zarar gören ise aile sıcaklığından, eğitiminden uzak kalarak ruhi dengeleri bozulan çocuklar. Batılı uzmanların ortak görüşü, sağlıklarını koruyamadığımız çocuklardan bir gün toplum olarak kendimizi korumak zorunda kalacağız. Aynı manevi hastalık bize de hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Çocuklarımıza dinimiz İslamiyet'i, sıcak aile hayatını yaşatmaksak aynı neticeler ile karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bir milletin aile yapısı çökmeden millet yıkılmaz. 33. ayrımın sonu, sayfa 464.